Ayrım 23.
İlk kez karısına açıldığının farkına varmayan Emir de bu alışık olmadığı sevgi gösterisi karşısında heyecanlandı. İçinde bir şeyler kıpırdandı. Karısını kollarına almak istedi ama cesaret edemedi. Bu mutlu anın büyüsünü bozmak istemiyordu. Uzun süreden beri sevişmenin karısı için yerine getirilmesi gereken bir görev olduğunun farkındaydı. Büyük düş kırıklığına uğramıştı çünkü. Karısının her şeyi, dolgun dudakları, kıvrak bedeni, baygın gözleri, şehvetin ta kendisiydi. Ama onu kollarına aldığında, onu öptüğünde, onu okşadığında kasıldığını hissediyordu. Onu uyandırmaya, zevk aldırmaya çalışmış, karşılık görmemişti. Gerçeği kabul etmek zorundaydı. Şahane karısının bir mermer heykelden farkı yoktu. Özlemle kızıl bukleleri parmağına doladı. Selma başını omuzuna dayamış bekliyordu. El enseye indi, kulak memesini sıktı, yanağına dokundu, dudakları okşadı. Selma titreyerek Emir'e döndü. Akşamın loşluğunda bakışlarını yakalamaya çalıştı. Kaçtığını mı sanmıştı? Eli bir anda yana düştü, geriye çekildi. Ne güzel bir gece, demekle yetindi. Bir kış gecesi, diye Selma kuru kuru cevap verdi. Sonra da ipek rupurtahını omuzlarına aldı. Ay ışığında parlayan yüzüklü ele hınçla baktı. Birden Begüm'ün ciddiye almadığı sözleri aklına geldi. Ya doğruysa? Ya yakışıklı kocası bir erkeğin kucağını tercih ediyor, karısının yanına devlete bir veliaht vermek için yanaşıyorsa? Bunlar kısa süren sahiplenmelerden sonraki ilgisizliği açıklamıyor. Yok, mümkün değil. Gözünün önüne gelen görüntüleri def etmek için başını salladı. Utandı. Ama bu görüntüleri kovmak istedikçe daha da ağır basıyorlardı. Bir sıçrayışta ayağa kalktı. Burada boğuluyorum, biraz temiz hava alacağım. Selma, aydınlık gecede terastan terasa geçerek sarayın batı ucundaki gün batışı köşküne kadar geldi. Bütün kent ayaklar altındaydı. Mermer sütunlardan birine dayanarak Lucknow'u seyre koyuldu. Uzakta camilerin oymalı kemerleri, ince sütunları üzerinden Hüseyinabad altın bir hayal gibi görünüyordu. Onun yanı başında deli bir mimarın çılgınlığı olan Türk kapısı, barış çiçeği diye bilinen ama gecenin aydınlığında savaş mızrakları gibi görünen binlerce nilüferi gökyüzüne sunar gibiydi. Lucknow, barok üslupta inşa edilmiş, içinde Moğol haşmeti, Hint köpüğü, Fransız özentisi, Victoria stilinin azameti bulunan karmakarışık bir mimariye sahipti. Gündüzleri yakan güneşin altında zengin takıları kırışıklıklarını örtmeye yetmeyen yaşlı bir kibar fahişeye benziyordu. Ama gece oldu mu, zerafetini, güzelliğini, kokusunu, büyüsünü, baş döndürücülüğünü yeniden kazanıyordu. O, herkesin ulaşmak istediği bir sevgiliydi. Yabani, gizemli, coşkulu, Müslüman Lucknow. Zarif, erotik, Hindu Lucknow. Cinselliği mistikliğe varan, mistikliği en büyük hazzı tattıran esrarengiz Lucknow. Selma, taş korkuluktan sarkıp bu çılgın masal kentinden mavi tüller ardında gizlenen altın bir kentin tatlı yumuşaklığını İstanbul'a doğru uçtu. Kadınlarla çocukları boğazladılar, yaralıları kuyulara attılar, sonra evleri ateşe verdiler. Kaçabilen birkaç kişiden bazılarıyız. Bir tarlada gizlenmeyi başardık. Karanlık basınca ormana varabildik. Sonra günler boyu yürüdük. Buraya gelebildik. Adam yorgunluktan sallanıyor, yanında karısı ve iki çocuğu sessizce ağlıyorlardı. Biz ne olacağız huzur? Bize artık hiçbir yerde rahat yok, hiçbir yerde. Raja onları oturttu, yemek getirtilmesini emretti. Sonra sabırla sorguya çekti. Yine bir arada o güne kadar olaysız yaşamış olan topluluklar arasındaki çatışma sorunuydu. Önemsiz şeylerden çıkmış, yaratılan gerginlik ortamında ve aşırıların kışkırtmalarıyla kıyıma dönüşmüştü. Lakhpur kasabasında son derece faal olan eylemci Mahasabah hücresi, Hindu dinine döndürmek bahanesiyle Müslüman azınlığa dehşet saçıyordu. Müslümanlar Kongre Partisi'nin yerel yöneticilerine başvurmuş ama kendilerini dinletememişlerdi. Olay bir cenaze namazı sırasında patlak vermişti. Bir Hindu düğün alayı cami kapısında durup davul zurna çalarak şenlik yapmış, camiden çıkan birkaç kişi kendilerinden biraz daha ötede çalmalarını istemişti. Bunun üzerine küfürler peş peşe sıralanmış ve peygambere açıkça sövülmüştü. O zaman taşlar savrulmuş, bıçaklar çekilmiş, her iki tarafta kazma ve kürekleri ele almıştı. Kavga saatlerce sürmüş, bütün kasabaya yayılmıştı. Polis her şey bittikten sonra gelmişti. Daha fazla dayanamayacağız huzur. Biz fakir insanlarız, çalışmak zorundayız. Neden bizi rahat bırakmazlar? Hindular Müslümanların hain olduklarını, racalarımızın İngilizlerin dostu olduğunu, kongreye katılmamız gerektiğini, bağımsızlık için savaşmak zorunda olduğumuzu söylüyorlar. Ama huzur, politika bizim işimiz değil. Kentlilerin, zenginlerin, okumuşların işi. Bizler bağımsızlığa karşı değiliz. Ancak görülen o ki, İngilizlerle daha güvenlik içindeydik. Hindular daha önce seçimleri kazandıkları ve kendilerini her şeyin hakimi sanarak bir yıldan bu yana yaptıkları gibi bize saldırmaya cesaret edemezlerdi. Sayıları bizden çok. Başımıza neler gelecek? Köylü birkaç kelime ile bütün politikacıların söylediklerinden çok daha fazlasını söyleyivermişti. Emir'in Müslümanlar çoğunlukta olsaydı, Hindu azınlığa karşı aynı biçimde davranacaklarından hiç kuşkusu yoktu. Ama onun için önemli olan, tarih boyu feylesoflar, mistikler, diktatörler yaratmış olan dinlerin meziyetleri hakkında yorumlarda bulunmak değildi. İçinde bulunulan 1938 yılında bütün Kuzey Hindistan'da ayaklanmaların ve kıyımların artması önemliydi. Köylünün memleketi olan Lakhpur, Badalpur'a bağlı değildi. Kardeşi sarayda aşçı olarak çalıştığı için sığınmaya gelmişti. Komşu Kalabağ eyaletlerinde bulunuyordu ve bu tarz haberlerin kulaktan kulağa yayılması ve abartılması sonucu başka eyaletlerde de her an olaylar çıkabilirdi. Emir o kadar endişeliydi ki ilk kez Selma'ya açılıyordu. Ateşin yayılmasını önlemek için derhal önlem alınması gerek. Aksi halde denetimden çıkar. Belki bu gece Mahtabat Racası'nın davetinde bu hususu tartışabiliriz. Bölgenin Hintli ve Müslüman bütün üst tabakası orada olacak. Tabii bu muşayyaralarda siyasi konulara değinmenin cinayet sayılacağını biliyorum. Muşayyara, şiir gecesi. Ama olsun, yine de konuşacağım. Artık uyanmaları gerek. Bütün Ud soylularını bir araya getiren bu muazzam muşayiralar, Mahtabat Racası'nın yeni, yoksul yaşamına uymayan tek istisnaydı. Bunu sadece konukseverlik, kutsal bir görev olduğu için değil, ülkenin en iyi sanatkarlarının çağrıldığı bu şiir geceleri, aynı zamanda Hintli ve Müslümanların karşılaşıp görüşmek, yan yana oturmak, birlikte hayal kurmak, ağlamak, aynı heyecanı paylaşmak, en sonunda ve yalnızca güzellikte birleşen insanlar olmak fırsatını vermek için yapılıyordu. Lucknow, 200 yıldan beri bütün Kuzey Hindistan'ı anlatan ve birbirine her yönüyle karşıt görünen iki kültürün bağdaşmasını sağlayan Hint-Müslüman uygarlığının merkezi olmakla övünürdü. Bu görülmemiş bahise, 300 yıl önce Moğol hakanlarının en büyüğü Ekber zamanında girişilmişti. Delhi'deki sarayına filozofları, bilginleri, dervişleri toplamış olan Moğol imparatorunun nihai amacı Hindu, Zerdüşt, Müslüman, Hristiyan hepsinin gönlündeki iman saflığından hareketle ilahi dini kurmaktı. Sonuçsuz kalan bu muazzam girişimden 50 yıl sonra İmparator Aurangzeb bu tehlikeli ve aşırı bulduğu hoşgörüyü yasaklayarak İslam'ı bütün katılığıyla geri getirmişti. İşte bu, aydınlar ve sanatkarların Delhi'den kaçmalarına ve görkemli, dengesizliği ve cömertliği ile ünlü Ut krallarının başkenti Lucknow'a yerleşmelerine yol açmıştı. Lucknow yöneticilerinde Ekber Han'ın hoşgörüsünün varlığı, mistik bir arayış içinde olmalarından değil, bütün yeniliklere, duygu ve düşünce hazlarına açık olmalarındandı. Böylece Lucknow, içinde saray müziğinin, raksın, şiirin vücut bulduğu bir Müslüman-Hindu dehasının potası haline gelecekti. Kuzey Hindistan'ın dili olan Urduca, burada gelişecek, İran'dan 13. yüzyılda alınmış olan gazel, burada en üst noktasına ulaşarak düşüncenin yetersizliklerini örten bir işleve sahip olabilecekti. Sevgiliyle söyleşiler anlamına gelen gazel, müşayyara gecelerinin sultanıydı. Selma bu şiir biçimini severdi. Bunlar sevgili, yaradan, zafer rüyası, bir kadının bilezik şıkırtısı, gizli bir alemin yanıp sönen gürültüsü olabilirdi. Ama bugün ayaklanmalar, kanlı çatışmalar, kentlerle köyleri yakıp yıkan olaylar süre gelirken, şiirle mest olmak ona bir cinayet işlemek gibi geliyordu. Endişesini açtığı Mahtab Atranisi, korkmuş bir çocuğu yatıştırır gibi tatlı bir gülümseyişle, "Elden ne gelir? Bugün yaptığımızdan farklı kızcağızım. Sonuç vermeyen tartışmalara girmemek, uyumun, hoşgörünün örneğini davranışlarımızla vermek." Lucknow, bölgenin olay çıkmayan tek kenti olduğuna göre bunun doğruluğuna inanmak gerekir. Oymalı mermer, müşarabiyelerden uzun boylu, etrafı kalabalık bir adamı gösterdi Selma'ya. "İşte kalabalığın, bana sözünü ettiğiniz olayların geçtiği yerin racası. Bugün burada Hintli ve Müslüman dostları arasında bulunuyor. Karşı tarafın düşüncesini bilip anlamak, değer yargılarına saygı göstermeyi sağlıyor. Bu etkili bir barışın tek çözümü, inanın. Şayet racalarımız her dinin ayrı meziyeti olduğuna inanmasalardı ve tarafsız davranışlarıyla bunu vatandaşlarına göstermiş olmasalardı, sadece birkaç ayaklanmanın verdiği üzüntüyü duymakla kalmazdık. Bütün ülke alev alev yanardı." Selma pek ikna olmamıştı. Bu soylu bakış açısı, düzene saygı duyulduğu, tartışma konusu edilmediği bir dönemde herhalde geçerli olurdu. Ama bugün, görüşlerini ve yaşama biçimini değiştirmeye hiç de niyetli olmayan, hele enerjisi hiç olmayan soylular sınıfının hüsnü kuruntusundan başka bir şey değildi. Gözleriyle Emir'i izledi. Kalabağ racasına yaklaşıp onunla konuşmaya çalışıyor ama bir iki rahatsız olmuş gibi başını iki yana sallıyordu. Emir ısrar ediyor, kalabağ racası gülerek onu ev sahibine doğru sürükleyip ondan kurtulmak ister görünüyordu. Selma yüzünü müşarabiyeye dayamış, dudak hareketlerinden boş yere anlam çıkarmaya çalışıyordu. Mahtabat racasının davranışlarından İngiltere'den yeni dönmüş genç prensi yatıştırmaya çalıştığını, söylediklerini de pek ciddiye almadığını tahmin edebiliyordu. Birkaç itirazdan sonra Emir de susmayı tercih etmiş, eğilerek selam vermiş ve kalabalığa karışmıştı. Beyaz ipek, şirvanisi içindeki bu ince silüet diğerlerine benzese de farklıydı. Selma ürperdi. Kıyamet gününü yaşıyor gibiydi. Böylesi bir körlüğe, böylesi bir ödlekliğe, gerçeklerden uzak, onları felce uğratan böylesi bir kibarlığa isyan ediyordu. İngiliz işgaline karşı mücadele, Kongre'nin kışkırtmasıyla İngilizlerin dostu diye tanıtılan büyük toprak sahiplerine ve prenslere karşı girişilen bir ihtilale dönüşmekteydi. Ut bölgesinde soylular çoğunlukla Müslüman oldukları için milliyetçi mücadeleden sosyal çatışmaya dönüşmüş olan savaş, kitleleri coşturan bir din savaşı olmuştu. Birden sessizlik çöktü. Müşayyara neredeyse başlayacaktı. İpek halılar üzerine serpiştirilmiş yastıklara oturan davetliler, yaşlı, konusunun uzmanı biri olarak bütün yörede nam salmış müşayyara üstadının kürsüye çıkmasını beklediler. Bir müşayyara'yı yönetmek kolay iş değildi. Bütün bir gece boyunca dikkatleri canlı tutmak, titiz ve işin erbabı bir dinleyici kitlesinde heyecan yaratmak gerekiyordu. Gün batımından tan vaktine kadar ard arda çıkan ozanların sırasını düzenlemek, iyiler ile daha az iyi olanları bir düzene sokarak belli aralıklarla çıkarmak, ilginin sönmemesine, dikkatin dağılmamasına, coşku yaratacak bir havanın kıvamında tutulmasına dikkat etmek gerekirdi. Yavan bir mısrayı ahengin coşkusuna kapılmış dinleyicilerin fark etmemeleri ve gecenin havasının bozulmaması için gülümseyerek durum idare edilmeliydi. Bal usulca süzülmeli, dinleyici avucun içine alınmalı, kendisini ahengin akışına bırakması sağlanmalı ve sırası geldiğinde yüreğinin ta ortasından zevkten öldürürcesine vurmalı. Pes perdeden çalan bir tablanın eşliğinde yükselen gazel ağır ve büyülüydü. Tabla, iki elle çalınan bir çeşit darbuka. Delhi'de genellikle ezberlenmiş gibi söylenirdi. Burada, Lucknow'da makamla okunması yeğleniyordu. Ahenk artışından, ses ile kafiye arasındaki ince uyumun zevkinden ne diye yoksun kalmalı? Selma rahatsızlık bahanesiyle kimseye fark ettirmeden kaçmak niyetindeydi. Rani'nin dikkatli bakışları onu olduğu yere çiviledi. Kalın, şiir huzur verir. İçinden geçenlerin anlaşılmış olmasının utancıyla kalktığı yere oturdu. Yavaş yavaş anlamını pek çıkaramadığı ama ahenginin güzelliği huzur veren mısraların akışına kendini bırakıverdi. Aşağıda ayaklarının dibinde bir şirvaniler topluluğu, gümüş ve altın yaldızlı bir yılan gibi kıvrım kıvrım kıvranıyordu. Herkes birbirini süzüyor, gevşiyor, hayranlık duyuyordu. Kadının biri, kara burkahının içinde kalın sesiyle şarkı söylemeye başladığında, iç geçirten coşku doruk noktasındaydı. Gazel okumada üstüne olmadığı söylenen Begüm Şahnaz'dı bu. Selma'ya saygıdeğer bir aileden olduğu için örtünerek çıktığı söylenmişti. Ama peçenin altından gelen çağrı, yasak edilmişle, gizlenenle, süslü olduğu derecede de güçlü ve dokunaklıydı. Derinlerdeki hayalleri, duyguları harekete geçiriyordu. Gece bir hayli ilerlemişti. Kadınlar bölümünde bazı yaşlı begümler uyuyakalmıştı. Selma yarı uyuşmuş, parıldayan bir derenin taşlar üzerindeki şakırtısından, yapraklar arasındaki çağıltısından, bir düzlükte köpükler saçmasından, sonra da bir billur çağlayanın sıçrayışından başka bir şey duymaz olmuştu. Birden duyduğu bir ses onu daldığı hayallerden çıkardı. Ben, yaratıkların gönlünde yer alan benim. Tüm varlıkların başı, ortası, sonuyum. Müzik sustu. Müşayire üstadı çekildi. Ortada sadece yüz yüze oturan iki genç kaldı. Beyaz keten şirvanileri içinde takısız. Selma irkildi. Bu sözleri duymuştu. Ama hangi sufiden? Sorusunu şaşırarak karşılayan yanındaki, ama prensesim dedi. Bu Hindu dininin kutsal kitabı Bhagavad Gita'dan. Hindu dini mi? İnanılacak gibi değil. Bunlar Selma'nın öteden beri aşina olduğu sözler. Muşarabiye'ye yanaştı. Delikanlı kutsal sözleri mırıldanmaya devam ediyordu. Her saltanat sürenin, her hükmedenin, her galip gelenin gücü ve egemenliğiyim. Başarı kazananların, fethedenlerin siyasetiyim. Esrarlı şeylerin suskunluğu, bilenin bilgisiyim. Dimdik oturmuş, açık elleri dizlerinin üstünde, bıraktığı yerden arkadaşı devam ediyordu. Ondan öncesi olmayan, sonrası olmayacak olan, ilk, son ve tek Allah'ın birliğine hamdolsun. Ondan evveli de, sonrası da, üstü de, altı da, yakını da, uzağı da yoktur. Neden, nasıl, nerede diye sual edilmez. Ne devlet, ne zürriyet, ne ard arda gelen anlar, ne zaman, ne mekan, ne değişim gösteren canlı vardır. O tektir, hakimi mutlaktır. O evveldir, ahırdır, dışarıdadır, içeridedir. O birliğinde görünür, biricikliğinde gizlenir. Selma ürperdi. Bu sözler İslam mutasavvıfı İbni Arabi'nin Allah'ın Vahdedi kitabından alınma sözlerdi. İki genç usulca bu sözleri tekrar etmekteydi. Asırları, kıtaları, derin duyguları aşıp gelen ve aynı derin sezgileri, aynı gerçeği aksettiren sözleri. Kimileri vahdetime, her ayrı varlığıma ve milyonlarca evrensel görünümüme tapar. Dünyada gördüğün her güzel, her yüce, her güçlü ve muktedir varlık, bil ki benden bir parlaklık, bir nur, varlığımdan doğmuş yoğun bir erk, bir güç parçasıdır. Onun dışında düşündüğümüz o değildir. Çünkü bir şeyin kendi kendine var olduğunu iddia etmek, onun kendi kendini yarattığına, varlığını Allah'a borçlu olmadığına inanmaktır. Bu saçmadır. Madem ki o bütündür, Allah'a şirk koşma, putperestlerin günahını işlersin. Evren, varlığımın görünmeyen gizinde mevcuttur. Bütün varlıklarda ben'i ve bende bütün varlıkları gören, Allah'ın birliğine inanan, bütün düşlerde beni seven, nasıl yaşarsa yaşasın, ne yaparsa yapsın, bende yaşayan ve benimle bütünleşen insanoğlu. Allah'ın dışında inandığın Allah'tan başkası değildir. Ama bunu bilmiyorsun. Onu görüyor ama gördüğünü bilmiyorsun. Ruhun bilincinde vardığın zaman çifte kişiliğinden kurtulacak ve Allah'ın tan başkası olmadığını anlayacaksın. Peygamber kendini bilen tanrısını bilir demedi mi? Yoga yapan bilgeler gayret ettiklerinde tanrıyı kendilerinde görürler. Bu esrarı çözdüğüne göre, Allah'tan başkası olmadığını anladığına göre, varacağın yerin kendin olduğunu, kendini yok etmeye ihtiyacın olmadığını, ezelden beri var olduğunu bileceksin. Allah'ın bütün vasıfları senin vasıfların. Bunun için gerçeğe ulaşmış olanın asıl bilici benim ya da şan olsun ki inancım tamdır demeye hakkı vardır. İman yolu ile beni bilen, kim olduğumu, ne olduğumu bilen, varlığımdaki gerçeği ve umdelerimi bilen, yüce varlığımla bütünleşir. Gerekli her şeyi yerine getirerek bende var olmayı sürdürürse, inayetimle ezeli ve ebedi hayata ulaşır. Selma'nın gözyaşları dinmiyordu. Kim bakarsa baksın umurunda değildi. Uzun süredir olmadığı kadar huzurluydu. Bütün gün şiddet ve nefret kabusu ile mücadele etmişti. Yobaz takımının masum köylüleri katlini unutamıyor, tiksiniyor ve ilk kez intikam hissi duyuyordu. Adaletin yolu vahşetten geçiyorsa, güçlü olmak ve ölmemek için öldürmek gerekiyordu. Ümitsizliğin yol açtığı bu çarenin daha büyük felaketlere neden olabileceğini hissediyordu. Ama ne yapabilirdi? Muşayira'ya bu kötü koşullarda gösterinin erteleneceği ve katılanların bir mücadele, en azından bir kendini savunma strateji hazırlayacakları ümidiyle gelmişti. Yazık, ev sahibi en ufak tartışmayı bile kabul etmemişti. Oysa şimdi toplantı bittiğinde cevabı bulmuş oluyordu. Taraftarları birbirini yese de bütün dinler aslında aynı gerçeği söylüyordu. Sonunda her şey yüce varlığa, her insanın özünde olan mutlak varlığa ulaşıyordu. İçimizde ebediyetin var olduğunu, sonsuz güzelliğe ve bilgiye sahip olduğumuzu, evreni içeren bir toz parçası olduğumuzu, çünkü bu tozun Allah'ın bir parçası olduğunu, yıkıcı çılgınlığımız içinde unutmamamıza bizi zorluyordu. Bir parçası mı? Yo, yaratanın ta kendisiyiz. O yüce güç bölünmez. Unutmamak gerekir. İnsandan ümit nasıl kesilebilir? İnsanoğlu karşısındakini başı ezilecek düşman olarak nasıl görebilir? O insan ki benden başkası değil, ben ki ondan başkası değil. Eve dönerlerken emir, şu Maharabat racası da iyice bunamış diye söylendi. Bir muşayirayı İlahilerle bitirmek de nereden aklına gelmiş? Selma irkildi. Anlamadınız mı? Neyi anlamadım mı? Hiç. Önemi yok. Selma'nın hakarete uğramış kraliçe edalarıyla yaptığı imalardan bıktığı için başını çevirdi. Selma bir köşeye büzülmüştü. Emir'in anlayışsızlığına ne üzülüyor ne de kızıyor. Sadece bir bıkkınlık duyuyordu. Hagavat Gita'nın söylediklerini anımsamaya çalıştı. Bütün varlıklarda beni görmek, her birinde beni sevmek. Gözlerini yumdu. Acaba bu merhaleye erişebilecek miydi? Ayşe nereye kayboldu? Selma bir haftadan beri saçlarını takması için ona çiçekler getiren küçük kızı görmüyordu. 7 yaşında çok güzel bir çocuktu. Lakpur'daki olaylardan kaçan ailesiyle birlikte geçen ay gelmişti. Aile o gün bugün sarayda yaşıyordu. Babası ağabeyine mutfakta yardım ediyor, anne dikişle uğraşıyordu. Selma bu onurlu kadının başkasının sırtından geçinmeye kendine yediremediğini, kocasına olayların artık durulduğunu, köylerine dönmeleri için ısrar ettiğini duymuştu. Nitekim Kalabağ Aracası Kongre Partisi'nin yerel yöneticileriyle görüşmeye şahsen gitmişti. Güvence almış ve Müslümanlar evlerine dönmeye, yakılıp yıkılanı onarmaya başlamışlardı. Zaten gidecekleri başka bir yer yoktu. Kuşaklardan beri ailelerinin sürdükleri bu topraklar Raja'ya aitti. Ama onları işleme hakları vardı. Burası yuvalarıydı. Sonra başka yerde daha mı güvenlikte olacaklardı? Kentte de, köyde de her an bir ayaklanma olabilirdi. Bir efendiye, bir sahibe bağlı olmasalar onları kim koruyabilirdi? Bağımlı olmamaktan daha kötü bir şey olamazdı. Kimsenin malı olmamak, korunmayı isteme hakkına sahip olmamak. Hakları var diye söze karıştı oda hizmetçisi. Oradan ayrılmaları benim bu evden başımı alıp gitmeme benzer. Ailem 5 nesildir bu evin ekmeğini yiyor. Sizden nasıl ayrılabilirim? Ama annesi Ayşe için kaygılanıyordu. Erkekler delirince feci şeyler olabilir. Selma söylenenlere pek kulak vermiyordu. Bu ailenin neden dönmek istediğini de anlayamıyordu. Belki biraz üst üste yaşıyorlardı ama burada rahattılar. Hizmetkarlar bölümünde malzeme depolarının yanında kardeşleriyle bir arada oturuyorlardı. Yoksa eltisi mi surat etmişti? Selma bununla meşgul olmam gerek diye düşündü. Sonra da Hagavat Gita ile Sira Aurobindo'nun kitaplarına yeniden daldı. Bunları Muşayira'nın ertesi günü getirtmişti. Günlerce odasına kapanmış, bu çok değişik dilin içinde anlamaya, kaynamaya varmaya, İstanbul'da bulunmuş olduğu bir sema ayininde kendisini alt üst etmiş olan duyguların aynısını yakalamaya çalışıyordu. Ama bugün Karimpur Maharisi'nin ziyarete edecekti. Yazın boğucu sıcaklarından önce Nisan ayı şenlikler ayıydı ve bunlara katılması zorunluydu. Hangi gararayı giyseydi acaba? Saçlarına yasemin çiçeklerinden bir taç oturtacaktı. Herkesi şaşırtan ve etkileyen bu sadeliği bir şıklık haline dönüştürmekle övünüyordu. Ayşe nerede? Hasta mı? Yo, tam tersine huzur. Onu giydiren yardımcısı gülümsedi, sonra mest olmuşçasına mutlu haberi verdi. Onu evlendirdiler. Evlendirdiler mi? Selma şaşırmış bakıyordu. Herhalde yanlış anlamıştı. Hem de çok iyi bir evlilik yaptı. 40 yaşlarında, Ahmedabad'da ticaretle uğraşan bir adama verdiler. Ona iyi bakacak. İyi mi bakacak? Selma boğulacak gibiydi. Ama bu cinayet. Çocuk henüz 7 yaşında. Hiç endişe etmeyin huzur. Kocası evcilik oynamasına izin verecektir. Bu evliliklerde kadın 10-11 yaşına gelmeden çocuk doğduğu pek az görülmüştür. Selma dehşet içinde ona bakıyordu. Ayşe cılız, sıska bir çocuktu. Avrupalıların doğu denince saçma düşüncelerinden bir başkası olan güneşin ışıkları ile olgunlaşmış bir kız değildi. Git annesini bul hemen. Kadın sitem ve azar yağmuru altında başını eğmedi. İnatla gözlerini Selma'ya dikti. Gözlerinde nefret, hatta meydan okuma vardı. Selma sonunda bezmişçesine, "Peki, neden benden bir şey istemedin?" diye sordu. Rani sahibi, bizim kendisini rahatsız etmeye cesaret edemeyeceğimiz kadar önemli işlerle meşgul. Suçlama açıktı. Mistik düşünceleri içinde kaybolup gitmiş olan Selma, kendisinin sorumluluğunda olan bu kadınlara ve çocuklara karşı görevini yerine getirmemişti. Ayşe, bencilliğinin ve ilgisizliğinin kurbanıydı. Başına kötü ve iyi ne gelirse gelsin etkilenmeyen, ne dövünen, ne sevinen bilgedir. Brahmanların bu bilgeliğini ya sen ne dersin küçük Ayşe? Ya bu ülkenin milyonlarca zavallısı ne der? Selma, masanın üzerine dolduran kutsal kitaplara hınçla baktı. Bütün bunları dolaba sok diye hizmetçiye emretti. Hırsından ağlamak istiyordu. Hayır, yüce gücün içinde eriyecek o derin ram olma duygusuna, tutkuya ve acıya yer olmayan o ruh dinginliğine henüz ulaşmamıştı. Sırf kendi huzuru için tüm bu acıların dışında kalmak. Hangi hakla, Tanrım, hangi hakla? Sinirli sinirli odasında dolaşıp durdu. Densin ki aklım ermiyor. Gerekli ruhsal düzeye henüz erişmedim. Sonunda her şey anlaşılabilir, bunu biliyorum, her şey. Ama insan anlamayı reddetmek hakkına da sahiptir. Yürü oğlum, acıma. Gözümün nuru, güzelim, Gaga'nın marifetini göster. Hadi, daha kuvvetli, çok daha kuvvetli. Bağırıp çağırarak hareketlerle dövüşçüleri yüreklendiriyordu yetiştiriciler. Etrafındakileri heyecanlandırmak ve bahis tutturmak niyetiyle. Selma o güne kadar genellikle pek bıkkın olan Lucknow sosyetesini bu denli coşkulu görmüş değildi. Çepeçevre gerilmiş beyaz çarşafların ortasında kalan küçük alanda tüyleri kabarmış, tırnakları bilenmiş iki bıldırcın birbirine meydan okumaktaydı. Bağırış çağırış da işin cabasıydı. Gözler parlıyor, yüzüklerin ağırlığını güç taşıyan parmaklar kasılıyor, dudaklar önce endişeyle geriliyor, sonra sevinç ya da öfke çığlıkları koyu vermek üzere açılıyordu. Bahis için ortaya konan para muazzamdı. Erkeklerin bir kısmı bu gece borcunu ödeyemeyecek, karılarının takılarını rehin bırakmaları gerekecekti. Aldırma! Zaman böyle ayrıntılarla uğraşma zamanı değildi. Şu an önemli olan tek şey şu dövüştü. Kuşların birbirlerini zincirden boşanmışçasına hırsla, şiddetle öldürmelerini horozlanarak seyreden bu Lucknow soyluları, yüzyıldan beri savaşmamış, İngilizler tarafından ehlileştirilmiş, nesilden nesile keyif ve eğlence ile körlenmiş bu prensler, damarlarında Moğol atalarının kahramanlıklarının şahlandığını hissediyorlardı. Ayağa fırlıyor, düşmana saldırıyor, tehlikeye gözü kapalı atılıyor, öldürücü darbeler indiriyorlardı. Ya zafer, ya ölüm. Cesaretleri sonsuz, kahramanlıkları sınırsız. Beyaz çarşaf kana bulandı. Yaralı kuş, bitkin, düşmanın kızgın darbeleri altında debeleniyor, bir hançeringine benzer Gaga'nın altında can çekişiyordu. Acı çığlık, yayılan kan. Ayşe, küçük Ayşe. Selma bağırmamak için dudaklarını ısırdı. Şu beyaz çarşafın üzerinde korkunç saldırganlarına karşı dövüşen, kanlar içinde ölmekte olan çocuğu gördü. Kadınlara ayrılmış olan yerde heyecan doruk noktasındaydı. Yumuşak başlı eşler bu dövüşlerden kocaları kadar zevk alıyor ve paraları olmadığı için altın bilezikleriyle bahis tutuşuyorlardı. Karimpur maharinisi sordu. Bu dövüşleri nasıl buluyorsunuz prenses? Lucknow horoz dövüşünden çok daha nadir olan bıldırcın dövüşleriyle ünlüdür. Aslında bıldırcınlar barışçıl hayvanlardır. Onları saldırganlığa alıştırmak çok zordur. Uzun süren bir eğitim ve bir yetenek işidir. Onları önce aç bırakmak, sonra okşamak, bu şişko kuşçuklar adaleli ve saldırgan hale gelinceye kadar uğraşmak gerekir. Selma hayretle, ama niçin? Diye sordu. Doğuştan dövüşken olan yeterince hayvan yok mu? Maharini kaşlarını çattı. İlahi prenses, bütün marifet tabiatı izlemekte değil, onu değiştirmektedir. Atalarımızın pek sevdiği fil dövüşü, alt tarafı bir kaba kuvvet gösterisiydi. Kaplan ve gergedan dövüşü de öyle. Ezeli düşmanla dövüşmek marifet değil. Bizim toplumun çok daha ince zevkleri vardır. Dostları, müttefikleri dövüştürmek. İşte zor olan, zor olduğu kadar da zevkli olan iş bu. Maharini'nin gülümsemesi alaycı bir hal almıştı. Selma ev sahibesinin bıldırcınlardan değil de insanlardan söz ettiğini anlamıştı. Ama bununla can sıkıntısının yarattığı günlük oyalanmaları mı yoksa daha ciddi bir uyarıyı mı kastettiğini çıkaramadı. Maharini devam etti. Lucknowlular eğlenceleri dışında hiçbir şeyi ciddiye almazlar. Bunun da sebebi çok eski bir medeniyet oluşunuz. Yapılacak her şeyi yaptık ve artık hiçbir şeyi önemsemiyoruz. Belki de yazık diye düşünüyorsunuzdur. Sanmıyorum. Bu hiç değilse bir günden diğerine değiştirdiğimiz fikirler uğruna dövüşmek gibi gülünç ve anlamsız bir davranıştan bizleri alıkoyuyor. Bir savaşın güzelliğini takdir ediyoruz ama onu haklı bulmaya çalışmıyoruz. Bu da diğerleri gibi bir oyun. Sönmekte olan bir soylu sınıfın çöküşü mü? Hayır. Bu zihniyet halkın kendinde de var. Yalnız horoz dövüşüne katılacak kadar paraları olmadığı için onlar da yumurta dövüşünü icat ettiler. Yumurta dövüşü mü? İki yumurta bir üzerine bahis tutulur. Sonra yumurtalar tokuşturulur. Kırılan tabii kaybeder bahisi. Yumurtası sağlam kalan kazanır. İngilizler bunların deli olduklarını, yumurtaları tokuşturup israf edecekleri yerde yemenin daha yararlı olacağını düşünüyorlar. Halkımızı hiçbir zaman tanıyamayacaklar. Yoksul oldukları için onları yemek borusuna göre değerlendirmek ne küçüklük. Bırakın eğlensinler, bırakın hayal kursunlar. Bıldırcın dövüşünden sonra sıra güvercin yarışmasına gelmişti. Kadınlar merakla yılın olayını izlemek üzere doğrulmuşlardı. Bütün doğu ülkelerinde iyi huylu ve sadık olduklara kadar akıllı olan bu kuşlara ayrı bir ilgi ve sevgi duyulmaktaydı. Selma sultanların zevki için yıldız ve dolmabahçe saraylarında yetiştirilen çeşit çeşit güvercini gözlerinin önüne getirdi. Ama şu anda gördükleri hiçbirisine benzemiyordu. Bir kısmının kanatları yeşil ve koyu pembeydi. Diğer bir kısmının boynunda pastel rengi çiçek motifleri vardı. Maharini, "Bunların boya olduğunu sanmayın sakın," diye açıkladı. "Bu çok basit ve geçici olurdu. Bu harika işi gerçekleştirebilmek için uzmanlar güvercinlerin tüylerini tek tek yoluyor ve bunların yerine başka kuşlara ait renkli tüyler dikiyorlar. Bu işlemden geçen güvercinler uzun yıllar bu renkli tüyleri muhafaza edebiliyorlar. Tabii bundan sonra çok pahalıya satılıyorlar." İki köle altın kaplama bir kafeste ilerledi. Büyük bir özenle kafesin içinden garip bir yaratık çıkardılar. Selma'nın iki yanından hayranlık sesleri yükseldi. Kuş ya da kuşlar. Uçup sahibinin yaşlı Dirkpur racasının omuzuna kondu. Orada hareketsiz uzun uzun kuğurdayıp durdu. Selma ancak o zaman bu yaratığın İki başlı bir güvercin olduğunu anladı. Yanında oturan hayran hayran, harikulade değil mi? Osmanlı sarayında iki başlı güvercinler var mıydı? Diye sordu. Köleler kafeslerden yarım düzine kadar bu kuşlardan çıkardılar. Kuşlar elden ele geçiyor, usulca yoklanıp okşanıyor, sonra hayranlıkla konuşuluyordu. Ne maharet! Kral Nasreddin Haydar'dan bu yana böyle bir harika şeyler yaratılmadı. Gerçekten de böylesi marifetler Lucknow'a mahsustur. Bir hilkat garibesiyle karşı karşıya bulunduğunu sanan Selma, birden bu tuhaflığın insan elinden çıkma olduğunu anladı. Yanında oturan kadın, büyük bir nezaketle bu işin basit bir iş olduğunu anlatmaktaydı. Yeni doğmuş iki güvercini alırsınız. Birinin sağ kanadını, diğerinin sol kanadını keser, sonra bunları sıkıca birbirine bağlarsınız. Bundan sonrası zahmetli iştir. Pek azı yaşar. İyi bakım ister. Yara kapanıp güvercinler büyüyünce bunlara uçmasını öğretirsiniz. Bu sabır ve yetenek isteyen bir şeydir. Selma öfkeyle "Vahşet!" diye söylendi. Kadınlar hayretle ona bakıyorlardı. Aralarından biri, bir Hintli, ona doğru eğilerek sordu. "Yemek için hayvan öldürmekte mi vahşi? Buna gerçekten inanıyor musunuz Asalet Mab?" "Ne demeli? Sarayın keyfi için dövüştürüp öldürmek, göz zevki için sakatlayıp öldürmek ile aradaki fark. Aradaki fark. O da bilmiyor. Susmayın yeğliyor Selma." Bu harika şeylere sahip olabilmek için kadınların önerdikleri paraları bir sis perdesinin ardından izler gibiydi. Dalyor Navab'ı 10.000 rupi verdi ama boşuna. 10.000 rupi. Tek bir güvercin parasına senin gibi kaç kız kurtulur Ayşe? Karimpur maharinisi onun sıkıntısından kurtarabilmek için yanaştı. Delhi'deki son Moğol Sultanı Bahadır Şah'ın binlerce güvercini olduğunu ve her dışarıya çıktığında bunların Şah'ı güneşten korumak üzere başının üzerinde yan yana dizilerek uçtuklarını biliyor muydunuz? Son Ut Kralı Zırzop Vecid Ali Şah'a gelince 24 binden fazla güvercini vardı ve bunların arasında en değerli olanları tüyleri ipekten olanlardı. İngilizler onu tahttan indirdiklerinde ve bütün servetini kaybettiğinde güvercinlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Çocukları sefalet içinde. Eski usul giyinmiş şu yaşlı adamı görüyor musunuz? Onun torunu Prens Şahat'tır. Onunla baş edilemez. Çocuklarının İngilizce öğrenmesini günün birinde ihtiyaçlar zorlar da onların yanında çalışırlar diye istemedi. Bu yüzden de doğru dürüst saygın bir işleri olacağına günde 3 rupi karşılığında çarşıda sari işleyip göz nuru döküyor. Çocuklarını ancak besleyebiliyor. Anneleri prenses hazretleri veremden ölmek üzere olduğu halde ilaç parasını sağlayamıyorlar. Yaşlı prensin parmağındaki firuze yüzüğü gören Selma en azından parmağındaki firuzeyi satabilir dedi. Asla! Bu taş onun son gelir kaynağı. Onunla geçimini sağlıyor. Selma bir an için eskiden sirkede eritilen inci şerbetini içerek erkeklik gücü kazanıldığı gibi prensin de firuze tozuna başvurduğunu sandı. Maharini devam etti. Şiilerde ve Tibetlilerde firuze uğurlu sayılır. Bizim bura prenslerinde çok güzelleri vardır. Bahis tutuşmayı firuze yarışmasına kadar götürdüğümüz çok olmuştur. Bir toplulukta en güzel firuzesi olan galip sayılır ve oradaki bütün taşlar onun olur. Prens Şahat da gururunu incitmeden yardım etmek isteyen arkadaşları onu ziyarete giderler ve basit firuzelerini büyük bir memnuniyetle kaybederler. Bunlar prensin acil borçlarını ödemek için yeterli olur. Ne garip bir haysiyet anlayışı. Karısını bakımsızlıktan ölüme terk etmek, çocuklarını sefalete mahkum etmek, gerçekleri kabullenmek yerine onları bir gelecekten yoksun bırakmak. Racaların İngiliz işgaline karşı uyuşuklukları ile yaşlı prensin bükülmez sertliği arasında hangisinin doğru olduğunu kestiremiyordu Selma. Bir arayol olamaz mıydı? Buna inananlar sömürgecilerle temas ede ede uzlaşmanın karışık burgacı içinde kaybolmuş ve sonunda hem Hintlilerin hem de İngilizlerin düşmanlığını kazanmışlardı. Emiri bekleyen tehlike bu değil miydi? Düşmanın kuvvetli ve zayıf noktalarından yararlanarak, sabırla onun silahlarını kullanarak, bir gün onu yenme ümidini besleyen emiri bekleyen burgaç da bu değil miydi? Görünüşte bir İngiliz'den daha fazla İngiliz olan emir, onlarla kendi alanlarında kendi silahlarıyla savaşılması gerektiğine inanmıştı. O emir ki bir gün sonra vali Sir Harry Wake'in her yıl olduğu gibi tacın sadık bendelerine ünvan ve nişan dağıttığı büyük Durbar'a katılacaktı. Durbar, bir prens veya sömürge yönetimi sırasında İngiliz valisi tarafından verilen büyük davet. Valinin ikametgahının büyük bahçesinde kurulmuş olan rengarenk çadırlarda son derece seçkin davetliler, ekselanslarını beklerlerken kendi aralarında alçak sesle konuşuyorlardı. Birden bütün başların kalkmasına yol açan davul ve zil sesleri arasında allı pullu orkestra "God Save the King" Tanrı Kralı korusunu çalmaya başladı. Saat tam 9:30'du. Majestelerinin bir temsilcisine yakışır dakiklikte gelen valinin siyah üniforması ve göğsünde parıldayan madalyaları içinde yüzü soluk gibiydi. Eşi Lady Violet şapkası başında, eldivenleri ellerinde, bütün resmiyetiyle yanında yürüyordu.